Ayrım 18.
Bu yüzden sizin nasıl yararına olduğunuza ikna edebilmek zorundasınız. Yararı size gösterilmek zorunda. Bu da kolay değil. Çünkü sizin yararınıza olan şey zaten kendini gösterir. Doğal görünmeyen her şey için size açıklama yapmak zorunda kalınıyor. Doğal olmayan şeyleri size kabul ettirmek için de politikacıları ve din adamlarını yarattınız. Bilim insanları çok fazla konuşmaz. Eğer deneyleri başarılıysa size yaptıklarını gösterirler. Sonuçlar kendini gösterir. Bilim insanları konuşmaya başvurmaz. Çünkü yaptıkları ortadadır. Bir şeyi deneyip başaramadıklarında sessiz kalırlar. Oysa politikacılarınız böyle değildir. Başarısızlığa uğrasalar da konuşurlar. Hatta ne kadar başarısız olurlarsa o kadar fazla konuşurlar. Dinler için de aynı şey geçerli. Başarısız oldukları ölçüde çok konuşurlar. Oysa gerçek ve Tanrı aynı yerdedir, sessizlikte. Tanrı'yı ve gerçeği bulduğunuzda konuşmaya ihtiyaç duymazsınız. Çünkü gerçek kendini gösterir. Eğer Tanrı ile ilgili çok konuşuyorsanız, onu hala aradığınız içindir. Bunda yanlış bir şey yok. Sadece nerede olduğunuzu bilin. Ama öğreticiler sürekli Tanrı hakkında konuşuyor. Bu kitapta da hep Tanrı'yı konuşuyoruz. Neyi öğrenmek istiyorsan onu konuşursun. Evet, bu kitapta benden ve hayattan bahsediyorsun. Bu kitabı yazmaya çalışıyorsun. Çünkü hala beni arıyorsun. Evet. Tıpkı bu kitabı okuyanlar gibi. Ama konumuz yaratıcılıktı. Bu bölümün başında bana eğer dünyada olan bitenden hoşlanmıyorsam neden değiştirmediğimi sormuştun. Sizin ne yaptığınıza karışmam. Sadece zaman zaman bu kitapta yaptığım gibi gözlemlerimi paylaşırım. Şimdi ben sana sorayım. Benim gözlemlerim ve tariflerimi unut. Gezegeninizde yarattıklarınızı gözlemlediğinde sen ne hissediyorsun? Elindeki gazetede bir güne ait okuduğun yazıları özetleyelim. Ülkeler işçi haklarını vermeyi reddediyor. Almanya'da yaşanan ekonomik krizde zengin daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor. Güçlü lider mecliste rakiplerinin gözüne yumruk atıyor. Bu gazetede uygar toplumunuza ait bir haber var mı? Dünyanızın ekonomik, toplumsal, politik ve dinsel sistemleri ilkel. Bu durumu değiştirmek için de daha önce izah ettiğim nedenlerden dolayı hiçbir şey yapmayacağım. Sizin için en yüksek amacım olan kendinizi yaratıcı olarak bilmeniz için her konuda özgür seçim ve özgür iradeye sahip olmalısınız. Şimdiye kadar yüz binlerce yıldır gelişme boyutunuz ve yarattıklarınız ortada. Bu sizi üzmüyor mu? Ama iyi bir şey yaptınız. Bana danışmayı düşündünüz. Sık sık Tanrı'ya başvuruyor ve nerede yanlış yapıyoruz sorusunu soruyorsunuz. Ve sistematik olarak önerilerimi duymazdan geliyorsunuz. Bu tavrınız beni size tekrar tekrar aynı şeyleri söylemekten alıkoymuyor. Sizinle gözlemlerimi paylaşmaya her an hazırım. Söylediklerime kulak vermeseniz bile sizi sevmeye devam edeceğim. Bu büyük bilinç değişimini ne sağlayabilir? Tıpkı bir heykeltıraşın mermeri yontarak güzelliği ortaya çıkarması gibi, birlikte insan deneyimlerinin istenmeyen fazlalıklarını adım adım yontuyoruz zaten. Birlikte mi? Sen, ben, tüm diğer öğreticiler, yazarlar, sanatçılar, televizyon ve sinema yapımcıları, müzisyenler, şarkıcılar, aktörler, dansçılar, şamanlar, öğretmenler, gurular, politikacılar, liderler, evet, aralarında iyi ve samimi olanlar var. Doktorlar, avukatlar, evet, aralarında iyi ve samimi olanlar var. Anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar. Işık elçileri her yerde. Sizin sayenizde birçok insanın bilinci değişiyor. Bu büyük değişimde bazıların öngördüğü gibi dünya çapında büyük felaketler olacak mı? İnsanların bilinçlerini değiştirmeleri için dünyanın aksında eğilim olması, dünyaya bir meteor çarpması gerekiyor mu? Hepimizin bir olduğumuzu görebilmemiz için dünya dışı varlıkların bizi ziyaret etmesi şart mı? Yeni bir yaşam biçimi oluşturmamız için hepimizin ölüm tehlikesiyle yüz yüze gelmemiz gerekiyor mu? Bu boyutta sarsıcı olayların olması gerekli değil ama olabilir de. Peki olacak mı? Geleceğin Tanrı tarafından bile öngörülebilir olduğunu mu sanıyorsun? Geleceğinizi istediğiniz gibi yaratmak size bağlı. Ama daha önce zamanın gerçek doğasında gelecek olmadığını, her şeyin şu anda, sonsuz şimdiki anda olduğunu söylemiştin. Evet, doğru. Peki zelzeleler, seller ve dünyaya çarpan meteorlar şimdi olacak mı, olmayacak mı? Bana Tanrı'nın bunu bilmediğini söyleme. Bunların olmasını istiyor musun? Tabii ki hayır, ama olacak olan her şeyin zaten olup bittiğini, her şeyin şimdi olduğunu söyleyen sensin. Doğru, ama sonsuz şimdiki an sürekli ve sonsuz bir değişim içindedir. Göz açıp kapayıncaya kadar ben de sürekli değişiyorum. Seni değiştiren ne? Benimle ilgili düşüncelerin. Her şeyle ilgili düşüncelerin. Her şeyi bir anda değiştirir. Bazen değişim ilk anda görülemeyecek kadar yavaştır. Düşüncenin gücüne göre. Ama düşünce yoğun olduğunda ya da kolektif düşünce muazzam bir etki yapar. Her şey değişir. Peki büyük dünya çapında bir felaket olacak mı? Bilmiyorum, olacak mı? Siz karar veriyorsunuz, unutmayın, şu anda realitenizi seçiyorsunuz. Ben olmamasını seçiyorum. O zaman olmayacaktır. Tabii iyi olabilirdi. Gene başladığımız yere geldik. Evet, zıt durumlar içinde yaşamayı öğrenmelisiniz. En büyük gerçeği anlamalısın. Hiçbir şey önemli değildir. Tanrı burada matter sözcüğüyle hem önemli hem de madde anlamına gelen kelime oyunu yapıyor. Hiçbir şey önemli değil ya da hiçbir şey maddi değildir. Çevirinin notu. Hiçbir şey önemli değil mi? Bunu üçüncü kitapta açıklayacağım. Pekala, ama bu konularda beklemeyi sevmiyorum. Zaten bu kitapta hazmetmen gereken yeterince çok şey var. Kendine zaman tanı. Birkaç soru daha sormak istiyorum. Örneğin uzaylı varlıklar var mı? Bu konuya da üçüncü kitapta gireceğiz. Ama lütfen birazcık bahset. Evrenin başka yerlerinde de zeki yaşam formu olup olmadığını bilmek istiyorsun. Evet, var. Bizimki kadar ilkel mi? Bazı yaşam formları daha ilkel, bazıları da çok daha gelişkin. Bu dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildik mi? Evet, birçok kez. Ne amaçla? İncelemek için, bazen de size hafif bir destek vermek için. Bize nasıl yardım ediyorlar? Zaman zaman size yardım eli uzatıyorlar. Örneğin son 75 yılda tüm insanlık tarihinin toplamından çok daha fazla teknolojik gelişim yaşadığınızın farkındasınız. Evet, tüm bu teknolojik bilgilerin insan zihninden mi kaynaklandığını düşünüyorsun? Evet, tabii. Öyleyse neden insanlık binlerce yıl önce bunları düşünemedi? Bilmiyorum, herhalde teknoloji henüz imkan vermiyordu. Yani bir şey diğer şeyin keşfine yol açtı. Ama o zamanlar henüz başlangıç teknolojisi yoktu. Bu bir evrim süreci. Milyarlarca yıllık evrim süreci içinde 75-100 yıl önce birdenbire olağanüstü bir bilgi patlamasının olması sana ilginç gelmiyor mu? İnsanın tek bir yaşam süreci içinde geçirdiği bu büyük değişimi bir dış etki modeli olarak görmüyorsunuz. Bu değişimin bir kuantum adımı temsil ettiğini anlamıyorsunuz. Böylesine büyük boyutlarda ve çok kısa bir zaman dilimi içinde olan değişim evrim süreci mantığına uyuyor mu? Ne söylemeye çalışıyorsun? Size yardım edildiği olasılığını da düşünün diyorum. Eğer teknolojik gelişim için yardım alıyorsak, neden spiritüel gelişim için yardım almıyoruz? Bilinç değişimi için neden biraz yardım görmüyoruz? Görüyorsunuz. Görüyor muyuz? Bu kitap sence niye yazılıyor? Ayrıca her gün yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni kavramlar önünüze konuluyor. Bilinci değiştirme süreci, tüm gezegenin spiritüel farkındalığını artırma süreci yavaş bir süreç. Zaman ve sabır gerekiyor. Hayatlar boyu, nesiller boyu. Yavaş yavaş değişiyorsunuz. Sessiz bir değişim var. Bu değişime uzaylı varlıkların destek verdiğini mi söylüyorsun? Evet, onlar aranızda, hem de çok sayıda. Yıllardır size yardım ediyorlar. Öyleyse neden kendilerini göstermiyorlar? Bu etkilerini artırmaz mı? Onların amaçları bu değişimi arzu etmenize yardımcı olmak. Sizin yerinize değişimi yaratmak, değişimi zorlamak değil. Eğer kendilerini gösterselerdi sizi zorlamış olurlardı. Sadece varlıklarını görmeniz bile sizi değişime zorlardı. İnsanların kendi seçimleriyle bilgeliğe ulaşmaları gerekiyor. Kendi içinizden gelen bilgelikten bir başkasının empoze ettiği bilgelik kadar kolay vazgeçemezsiniz. Kendinizin yarattığı şeyleri size söylenen şeylerden daha çok benimsersiniz. Peki onları hiç görebilecek miyiz? Bu uzaylı ziyaretçileri hiç gerçekten oldukları gibi görebilecek miyiz? Aa evet, bilincinizin yükseldiği ve korkularınızın azaldığı zaman gelecek ve o zaman size kendilerini gösterecekler. Bazıları bunu zaten yaptılar, sadece bir avuç insana. Peki bu varlıkların arasında bize zarar vermek isteyenler de var mı? Size zarar vermek isteyen bazı insanlar var mı? Tabii evet. Bu varlıkların daha az gelişmiş olanları da sizin tarafınızdan aynı şekilde yargılanıyor. Ama şunu unutmayın. Hiç kimse kendi hayat modeline uygun olmayan bir davranışta bulunmaz. Bazı varlıkların teknolojileri çok gelişkin olmasına rağmen düşünceleri aynı derecede gelişkin değil. Tıpkı sizin türünüzün olduğu gibi. Bu varlıklar teknolojik olarak çok ileri ise bizi yok edebilirler. Onları ne durdurabilir? Siz korunuyorsunuz. Korunuyor muyuz? Evet, size kendi kaderinizi yaratma fırsatı verildi. Sonucu kendi bilinciniz yaratacak. Yani bu konuda da her şeyde olduğu gibi ne düşünüyorsanız o olacaktır. Korktuğunuz şey başınıza gelecektir. Neyi iterseniz onu çekeceksiniz. Tepki gösterdiğiniz şey güçlenecektir. Yüzleştiğiniz şey ise etkisini yitirecektir ve yok olacaktır. Neyi seçerseniz onu deneyimlersiniz. Benim hayatımda hiç de böyle olmuyor. Çünkü gücünden şüphe ediyorsun, benden şüphe ediyorsun. Galiba senden şüphe etmemeliyim. İyi fikir. 20. İnsanlar neden senin varlığından şüphe duyuyor? Çünkü kendilerinden şüphe duyuyorlar. Niye kendilerinden şüphe duyuyorlar? Çünkü böyle öğretildi. Kimin tarafından? Beni temsil ettiklerini iddia edenler tarafından. Anlayamadım. Neden? Çünkü bu insanları kontrol edebilmenin tek yolu. Kendinden şüphe etmelisin ki tüm gücüne sahip çıkmayasın. Şu anda gücü ellerinde tutanlar, sizin kendi gücünüze sahip çıkmanızı, gücünüzün farkında olmanızı istemiyorlar. Sizin gücünüzü kendi ellerinde tutmak istiyorlar. Bu gücü ellerinde tutabilmek için insan deneyiminin en büyük iki sorununu görmenizi ve çözüme ulaşmanızı istemiyorlar. Bunlar neler? Bu konuları kitap boyunca tekrar tekrar konuştuk. Özetlersek, tüm dünya sorunları ve çelişkileri de, bireysel sorunlarınız ve çelişkileriniz de, eğer toplum olarak iki şeyi görebilirseniz çözüme ulaşacaktır. 1. Ayrılık bilincinden vazgeçin. 2. Açıklık kavramını hayatınıza sokun. Asla kendinizi birbirinizden ve benden ayrı görmeyin. Asla kimseye doğrunun dışında bir şey söylemeyin ve asla sizin benimle ilgili en yüksek gerçeğinizden daha az olan hiçbir şeyi kabul etmeyin. İlk seçim ikinci seçimi de getirecektir. Kendinizin herkesle bir olduğunu gördüğünüzde ve anladığınızda doğru olmayan bir şeyi söyleyemezsiniz ya da doğrunun bir bölümünü gizleyemezsiniz ve herkesle doğal olarak açık olursunuz. Çünkü böyle davranmanın kendinizin en yüksek yararına olduğunu bilirsiniz. Bu paradigma değişimi büyük bilgelik, büyük cesaret ve büyük kararlılık gerektirecektir. Çünkü korku bu kavramlara sahte diyecektir. Korku bu kavramların yüreğini kemirecek ve kemirdiği yerde boşluk yaratacaktır. Korku çarpıtacak, mesafe koyacak ve yok edecektir. Bu yüzden korku sizin en büyük düşmanınız olacaktır. Özlemini çektiğiniz, hayalini kurduğunuz toplumu, yüksek gerçeği bilinçlilikle ve netlikle görene kadar oluşturmanız mümkün değil. Başkalarına ne yaparsanız kendinize de yapmış olursunuz. Başkalarına ne yapmazsanız kendinize de yapmamış olursunuz. Başkalarının hazzını kendi hazzınız gibi hissetmedikçe, başkalarının acılarını kendi acılarınız gibi duymadıkça, Başkalarının sorununu kendi sorununuz olarak benimsemedikçe, kendinizin de bir parçasını benimseyemezsiniz. Kendinizin de bir parçasından vazgeçmiş olursunuz. Şimdi kendinize bütünüyle sahip çıkma zamanı. Şimdi kendinizin gerçekten kim olduğunuzu tekrar görme zamanı ve kendinize açık olma izni verme zamanı. Tanrı ile aranızdaki gerçek ilişki görünür hale geldikçe yeniden birleşeceğiz ve bir daha hiçbir şey bizi ayıramaz. Daima birlikteydik. Başka türlüsü mümkün değil. Ama henüz bu birliği bilinçsiz olarak deneyimliyorsunuz. Oysa fiziksel bedende olanla bilinçli birlikteliği yaşamak mümkün. En yüksek gerçeği bilinçli farkındalıkla gerçekten kim olduğunuzu ifade ederek yaşamak mümkün. Bunu yaptığınızda başkalarına da örnek teşkil ediyorsunuz. Unutkanlık içinde yaşayanlara kim olduklarını yeniden hatırlatmak için yaşayan örnek oluyorsunuz. Cehennem dediğiniz şey unutkanlıkta kalıcı olarak kaybolmak demek. Ama buna asla izin vermeyeceğim. Tek bir kuzunun bile kaybolmasına izin vermeyeceğim. Ve bir çoban göndereceğim. Gönderdiğim çobanlar arasında olmayı siz de seçebilirsiniz. Bu tür insanlar sadece geçmişte değil, şimdi de gezegenimizde var değil mi? Evet, daima oldu, daima olacak. Şu anda gezegeninizde de, evrenin her yerinde de birçok öğretici var. Evrenin bazı yerlerinde ise bu varlıklar bir arada yaşıyor ve sürekli en yüksek gerçeği ifade ediyorlar. Size bahsettiğim aydınlanmış toplumları oluşturuyorlar. Varlar, gerçekler ve size elçilerini gönderiyorlar. Buda, Krishna ve İsa uzaylı mı? Bunu sen söyledin, ben değil. Doğru mu? Bu düşünceyi ilk kez mi işittin? Hayır ama doğru mu? Bu ustaların dünyaya gelmeden önce başka bir yerde var olduklarına ve ölüm denilen şeyden sonra oraya geri döndüklerine inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Bu yerin nerede olduğunu düşünüyorsun? Cennet dediğimiz bir yerden geldiğini düşünüyorum. Peki bu cennet sence nerede? Bilmiyorum, bir başka boyutta herhalde. Bir başka dünyada mı? Evet, anladım ama ben bunu spirit dünyası olarak düşünüyordum, bir başka gezegen olarak değil. Evet, spirit dünyası ama bu spiritlerin, bu ruhların neden evrenin başka bir yerinde de yaşamayı seçmeyeceğini düşünüyorsun? Tıpkı yaşamak için sizin dünyanıza gelmeyi seçtikleri gibi. Galiba hiç böyle düşünmedim, bu konu üzerinde düşüncelerimden biri olarak aklımdan geçmedi. Cennette ve dünyada çok daha fazla şeyler var Horatio. Felsefenizin düşlediğinin çok ötesinde. Bunu bilge metafizikçiniz William Shakespeare yazdı. Öyleyse İsa bir uzaylıydı. Öyle demedim. Peki uzaylı mıydı değil miydi? Sabır evladım, sabret. Bileceğin çok şey var, çok şey. Yazacağımız bir kitap daha var. Yani üçüncü kitabı mı beklemek zorundayım? Sana başından beri bunu söyledim. Üç kitap olacak dedim. Birinci kitap, bireye ve yaşama ait sorunlar ve gerçeklerle ilgiliydi. İkinci kitapta, bu gezegende insanlık ailesiyle ilgili gerçekler ele alınacaktı. Ve üçüncü kitap, en büyük gerçekleri kapsayacaktı. Yani evrenin sırları açıklanacaktı. Ah Tanrım, buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Çelişkiler içinde yaşamaktan bezdim. Peki, bu kitapları okuma şansı olmayan insanlar ne yapabilirler? Bilgeliğe, netliğe, Tanrı'ya nasıl kavuşabilirler? Bu arada ne yapabiliriz? Dinlere mi dönelim? Kayıp halka bu mu? Spiritüelliğe dönün, dinleri unutun. Bu sözün çok kişiyi kızdıracak. Çok kişi kitabın bütününe kızgınlıkla tepki gösterecek ya da göstermeyecek. Neden dinleri unutun diyorsun? Çünkü sizin yararınıza değil. Dinsel kurumların başarılı olabilmesi için insanları dine ihtiyaç duyduklarına inandırması lazım. İnsanların başka bir şeye inanması için önce kendilerine olan inançlarını yitirmeleri gerekir. Ve dinsel kurumların ilk görevi kendinize olan inancınızı kaybetmenizi sağlamaktır. İkinci görevi de yanıtların kendinizde değil onların tek elinde olduğuna inandırmaktır. Üçüncü ve en önemli görevleri ise bu yanıtları sorgulamadan size kabul ettirmektir. Eğer sorgularsan düşünmeye başlarsın. Düşünürsen içindeki kaynağa dönmeye başlarsın. Dinler buna izin veremez. Çünkü onların verdiği yanıtlardan farklı bir yanıt bulacağınızı bilirler. Bu nedenle dinler kendinizden şüphe duymanızı garantilemek ister. Kendi düşüncelerinizle doğruyu bulma yeteneğinizden şüphe duymanızı ister. Dinlerin problemi bu taktiklerinin kendilerine de zarar vermesidir. Kendi düşüncelerinizi şüphe duymadan kabul edemezsiniz. Dinlerin Tanrı hakkında fikirlerinden de şüphe duymamanız mümkün mü? Bir süre sonra benim varlığımdan da şüphe duymaya başlarsınız. Oysa başlangıçta hiç şüphe duymuyordunuz. Sezgisel bilgiyle yaşadığınız dönemlerde benim hakkımda çok şey bilmiyordunuz ama kesinlikle olduğumu biliyordunuz. Agnostikleri yaratan dinlerdir. Aklı başında net düşünebilen her insan dinlerin ne yaptığını da görür. Dinlerin tanrısı olmadığını da. Çünkü dinler insan yüreğini tanrı korkusuyla doldurdu. Bir zamanlar olanın sevgisiyle dolu olan yüreklerini. Çünkü dinler insanların tanrının önünde boyun eğmesini emretti. Oysa bir zamanlar insanlar hazla başlarını kaldırarak tanrıya ulaşıyorlardı. Çünkü dinler insanları Tanrı'nın gazabı tehdidiyle endişe yumağı haline getirdi. Oysa bir zamanlar insan endişelerini hafifletmek için Tanrı'yı arıyordu. Çünkü dinler insanın bedeninden ve bedenin fonksiyonlarından utanmasını söyledi. Oysa bir zamanlar insan bu fonksiyonları yaşamın en büyük armağanları olarak kutluyordu. Çünkü dinler Tanrı'ya ulaşmanız için bir aracı olması gerektiğini size öğretti. Oysa bir zamanlar iyi ve doğru bir yaşam sürerek Tanrı'ya ulaşacağınızı biliyordunuz. Çünkü dinler insanlara Tanrı'ya saygı duymalarını emretti. Oysa bir zamanlar insanlar Tanrı'ya zaten saygı duyuyorlardı. Duymamaları mümkün değildi ki.